Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programı başlıyor.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Ramazan günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 6 Ramazan 1444 günlerden salı ve yine Ramazan günlüğü programı vesilesiyle kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte huzurlarınızdayız. Ramazan-ı Şerif'in huzurunu, mutluluğunu, bereketini sizlerle paylaşmak için huzurdayız efendim. Tekrar hoş geldiniz. Hocam sizler de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sefalar verdiniz.
Allah razı olsun hocam. Hocam geçtiğimiz 5 programdır. Tabii ilk programlarda Ramazan-ı Şerif bize ne getirdi, ne bırakıyor, ne bırakmalı sorusunu konuştuk. Diğer programlarımızda da orucu konuştuk. Evet. Ramazan-ı Şerif'in olmazsa olmazı ve bizi tabiri caizse adam edecek olan ibadet, İnşallah. Orucu konuştuk. Tabii bu orucun farziyetini, orucun manevi dünyamıza nasıl tesir etmesi gerektiğini, orucu nasıl yaşarsak, nasıl tutarsak bizim manevi dünyamıza tesir ederi konuştuk. Buradan yola çıkarak orucun aslında nefsimizi ve kalbimizi adam etmesi gerekiyor. Öyle bir oruç tutmalıyız ki nefsimiz o manada biraz dizginlensin ve kalbimiz de o manada yumuşasın, kıvama gelsin. Çok güzel kalple alakalı sevdiğim bir tabir vardır. Yani insan kalbini şöyle eline alsa, şöyle çıkartsa, ya benim kalbimde ne var? İşte kin var, haset var, ondan sonra dostlarıma karşı gıybet var, şu var, bu var gibi bu hasretleri alıp şöyle onları çıkartsa, güzel bir temizlese, ondan sonra yerine koysa ne kadar güzel olur diye bir tabir okumuştum bir yerde. Oruç işte bunu yapacak, değil mi hocam? Bizim İnşallah. Kalbimizi böyle elimize alıp temizleyip tekrar yerine koymamıza vesile olacak. Ama nasıl bir oruç? Nefis ve kalp bağlamında baktığımızda neler söylemek istersiniz hocam?
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedinil emin. Ve ala alihi ve ashabihi. Ve ala ahli ehli beytihi ecmain ve ba'd. Cenab-ı Hak mübarek kılsın. İnşallah bugün 6. Ramazan'dayız. Tabi Cenab-ı Hak bizden oruç emrini verirken ittikayı esas alıyor demiştik geçtiğimiz derslerde. Yani takva esas alınıyor demiştik. Oruç takva bütünlüğü olarak düşünelim bunu. Tabii ki oruç tüm bedenin ve vücudun tüm azalarının hem maddi hem manevi kendini tutması hali. Bunu daha önce de söylemiştik. Tabii burada aslında oruçta muhatap nefs ve kalp. Bu anlamda buyurduğunuz gibi kalbin işte dışarıya çıkarılıp şöyle bir muhasebesinin yapılması. Yani aslında kişinin hem nefsini hem kalbini bir muhasebe etmesi. Oruç en güzel imkanları veriyor bu anlamda. İnsan şahsiyetini oluşturan insanlık ahlakı, tabii burada ilk tahsil nefis tezkiyesi ve kalbin tasfiyesi. Yani burada biz her ne kadar hadis-i şerifte buyurulduğu üzere kabul olunmayacak bir oruçla huzuru ilahiye varırsak bizim için bir fayda ifade etmeyecek. Her ne kadar gayret edersek, her ne kadar üzerine düşersek onun yine de bir la ilahe bandıyla yürümesi lazım. Malumunuz kalpte la ilahe olacak ki Allah'tan başka illallah kısmı girecek. Yani bizim la ilahe kalbin bütün fıskı fucurdan, oradaki arızalardan, biraz önce buyurduğunuz yavucunuzun içine alacaksınız. O kalpteki bütün noksan olan, o kusurlu olan, acziyet, hiçlik ifade eden neyse, o cahilliği idrak ederek kalbi şöyle bir kemaliyetiyle kıvam haline, bir tertemiz böyle bir zemzemle Hazreti Peygamber'in kalbinin yıkanması gibi, bu şerhi sadırlarda, şakkı sadırlarda olan hadise. Efendimizin siyer dersimizde anlatmıştık bunu, siyer mektebinde. O şakkı sadırlarda nasıl ki kalbi çıkarıldı, orası tertemiz hale getirildi. Bizim için de bir örnek bu. Yani kalp elimize alacağız şöyle. İçerisindeki bütün o fucur olan, fısk olan, kalbi bozan, hastalıklara sebebiyet veren halleri komple dışarıya çıkaracağız. La ilahe, Allah'tan başka yok orada. Hı hı. Sonra illallah, oraya Allah lafzayı celalini yazar gibi Cenab-ı Hakk'ın varlığını o kalbe tamamen yerleştireceğiz. Tabii bu anlamda yine nefs karşımıza çıkacak. Kişinin kendi takibinde, yani kendini takipte önüne hep iki unsur çıkıyor. Bir nefs, bir de şeytan. Bu ayda, Ramazan ayında işte şeytanların bağları bir yere kadar artık daraltılıyor. Yani bağları bağlanıyor. Şeytanlar biraz daha etki alanını kaybediyor. Hı hı. Ama nefs aynen duruyor. Bu nefsi kişinin kendi gayretleri, kendi çabaları belli kaliteye getirmesi gerekiyor. Hatırlarsınız, biz 9. senesi Hazreti Peygamber'in Tebük seferini anlatırken cihattan daha büyüğüne, orada sa'atül usra diye bilinen zorluk zamanı, en dar zamanı, hatta sahabi-i ekrem efendilerimizin şekli şemali değişmişti, saç sakal karışmıştı, yani hanımı kocasını tanıyamayacak hale gelmiş bir halden bahsediyorduk.
Efendimiz, daha büyük cihat olur mu ya Resulallah
dediklerinde, elbette demişti, en büyük cihat nefisle cihat demişti Peygamberimiz. Hatta Tirmizi'de ve Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayette, hakiki mücahit, gerçek cihat ehli, hani gerçek mücahit er, yani er kişi, nefsine karşı cihat edebilen kimsedir. Tabii bu anlamda nefis çokça dünyalık hoş gelen zevkleri, safaları, cazibesi vardır, tercih etmek isteyecektir, o tarafa meyletmek isteyecektir. İşte bugünler o nefse Cenab-ı Hakk'ın bize yardım ettiği, mücadelede yardım ettiği de mevsimler. O yüzden bu mevsimde elimizden geldiği kadar hasatımızı, hasat oraklarımızı nefsi de tırpanlamaya, onu da törpülemeye gayretle geçirmek lazım. Ya Resulullah Efendimiz, akıllı kimse nefsine hakim olup onu hesaba çekerek ölüm ötesine hazırlayandır diyor. Akıllı kimse nefsine hakim olacak, artı onu hesaba çekerek ölüm ötesi için hazırlayacak. Yani ahiret endişesi olacak. Devamıyla ahmak kimse de nefsini hevasına tabi kıldığı halde Allah'tan hayır uman kimsedir buyuruyor. Hı hı. Yani nefsini hevasına, hevesine, kendi arzularına, nefsine hoş gelen, kendine hoş gelen dünya nimetlerinden lezzetlerine, zevklerine haram helal demeden, oralara meyleden, oralara dönen kimselerin ahmaklığından bahsediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçek manada nasıl bir terbiye takip ediyorsa o terbiyeyi de bizim yakalamaya çalışıyor. Nasıl ki sahabi efendilerimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikat dershanesinde derslerini okudular, sohbetlerine katıldılar, hı hı, sahabe oldular. Orada da bir saadet nesli karşımıza çıktı. Bir saadet asrı oluşturdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aslında bu rahle-i tedris, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında sahabe-i güzün efendilerimizin toplanıp almış olduğu ders bugün devam ediyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarımızda, Buhari'lerde, Müslim'lerde, hadis kitaplarında, yine onları anlatmaya çalışan hoca efendilerin ders halkalarında çokça Resulullah Efendimiz bulunuyor. Yani oralara girmek, oralara katılmak gerekiyor. Sahabi bu kıvamı o dereceye getirmiş ki o inikasın kendi ifadeleriyle yediğimiz lokmanın zikrini duyar hale getirme haline geldiğini söylüyor. Yani insanın boğazından geçen lokmanın Allah demesini hissetmesi hali, onu duyması hali. İşte Peygamberimizin bu anlamda nefsi nasıl terbiye ettiği, hangi derslerden, dershanelerden geçirdiği, hı hı, tabii bunun vasıta olarak önce sohbet meclislerine ehemmiyet verdiğini biliyoruz. Bunları takip etmek gerekiyor. Tabii bu hazırlık safhasıdır aynı zamanda. Bu tür hali yakalamak için hazırlık safhasıdır. Tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en çok bu tür nefsin tezkiyesinde, kalbin tasfiyesinde öğüt vermeyi, Zariyat suresindeki öğüt vermeyi ve insanlara hatırlatmayı. Çünkü tenfaul müminin, bu müminlere fayda verecek bir haldir. Yani insanlara hatırlatmanın gerekliliği, hı hı, yani burada da dinun nasiha buyuruyor Peygamberimiz. Din nasihattir. Kulna dedi ki, limen ya Resulallah, kim için nasihattir? Lillahi, Allah için. Ve li kitabihi, kitapları için. Ve li rasulihi, rasulü için. Hı hı. Ve li e'immetil müslimin, Müslümanların önde gelenleri için. Ve li âmetihim, ve umum için. Her biri için bir nasihat, ne diyelim, kalitesi vardır. her biri için bir nasihat dengesi vardır. Yani herkesin nasihattan alacağı bir pay vardır. Bu anlamda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir öğüt veren tarafı vardır. Bir de işleyen, nakışlayan, öğüt verdiğinin de ötesinde insanlara, müminlere fayda verecek olanı anlatan bir tarafı da vardır. İşte bu tür halleri yakalamaya çalışarak bu tür sohbet halkalarını, bu tür ders halkalarını ehil olanlar etrafında kümelenip onlar etrafında bulunarak sahabenin Efendimizin etrafında bulunduğu gibi ciddiye de alarak, hı hı. Çünkü Resulullah Efendimiz'i sahabi öyle bir ciddiye almıştı ki yine rivayette buyuruluyor ki sanki başımın üzerinizde bir kuş vardı da kıpırdasak kaçıverecekti. Bu halde o ciddiyetle. Ya düşünebiliyor musunuz, bir insan başına kuş konacak kadar, bazen konduğu da olmuş. Yani kuş konacak kadar Hazreti Peygamber'i o dikkatle dinliyor. Neden? Çünkü ayeti kerimede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuştuğu zaman ensitu, Kur'an okunduğu zaman ensitu, susun ve peygamberin önüne sözünüzde la tarfa'u asvatukum fevka savtin nebi, önüne geçmeyin. Yani peygamber, yani Allah ve peygamber konuşurken siz bu ciddiyeti sağlayarak dinlemeye çalışın. Ya yani şimdi maalesef küçük bir cuma parantezi açayım. Hem de dinleyenlerimiz bu konuda etrafında kendileri varsa yapıyorlarsa terk etsinler. Hı hı. Eğer etraflarında yapanları görürlerse de lisanı münasiple uyarsınlar. Yani hutbe okunuyor, elinde telefonla. Ben oyun oynayanlarını gördüm. Ve küçük çocuklardan da bahsetmiyorum hocam. Koca koca adamlardan bahsediyorum. Nasıl ki bu hutbe farzdır. Hı hı. Kur'an okunuyordur. Orada o farziyet yerine getiriliyordur. Bizde şöyle bir hadise de var. Eskiden Kur'an okunduğu zaman insanlar toparlanırlardı. Şimdi Kur'an okununca yayılmaya başlıyorlar. Halbuki okunan Kur'an kelamullah'tır. Allah'ın, aynen, kelamı zikrullah vardır. Biz Osman Gazi Hazretlerinin Osmanlı'nın kuruluşundaki o halini biliyoruz.
Kur'an-ı Kerim olduğu için o gece yatmamış.
Yatmamış, ayağını uzatamamış.
Ayağını uzatamamış ve alıp bağrına basmış.
Ve sabahata Kur'an okuyarak geçirmiş. Evet. Yani biz böyle bir halden şimdi ve ansitu leallekum turhamun kısmını şimdi diyoruz ya, neden üzerimizde bazı haller, manen söylüyorum, huzursuzluklar, işte sıkıntılar, problemler niye bitmiyor diyoruz ya, işte bundan bitmiyor. Çünkü leallekum turhamun tecelli etmiyor. Yani siz merhamet olunacaksınız. Merhamet sadece günahın karşılığında affedilmenin karşılığı değil. Yani merhamet burada bir babanın evladına gösterdiği şefkati düşünün. Bir annenin evladına gösterdiği, hı-hı, şefkati düşünün. Bu da bir merhamettir. Yani Allah-u Teala tazim-i ilahide bulunan, yani kendi şiarına hissiyat yüklediği, değer yüklediği Kur'an'ına, peygamberine, ibadete, tesettüre vesaire her bir şiara siz değer yükledikçe, yüceltmeye çalıştıkça aslında biz kendimizi yüceltiyoruz. Evet. Çünkü el-İslamu ulya ve la yu'la buyuruyor Peygamberimiz. Din yücedir, İslam yücedir, asla alçalmayacak. O değeri bilerek can kulağıyla dinlemek, o huzur halini, o vecd halini yakalamaya çalışarak hareket etmek gerekiyor. Tabi burada manialar var. İşte insanın küfür halleri mesela. Bu sadece şey anlamında değil, ağızdan çıkan galiz, kaba söz anlamında değil. Bu da bunun içindedir. Küfür etmek vesaire, ağzın bozukluğu hali. Buradaki kalbin la ilahe illallah tevhidini zedeleyecek hallere dönmesi halidir aslında. Ya bu nedir? Bazen el malu vel benune diye geçer ayetlerde. İşte maldır, evlatlardır, işte değer verdiğimiz şeylerdir. Bunlar ticaretun la tulhihim anil bey'i diye geçen ayette de insanı Allah'ı unutturacak olan hallerden uzak durması halidir. Özetle böyle söyleyelim. Ayetleri, evet, özetle. Yani bizim bazen Hazreti Ali Efendimizin buyurduğu gibi şirk iki şekilde tecelli eder diyor. Bunlardan birisi celidir. Görünür. Hı hı. Görünür. Bilirsiniz yani bir insan geçer putun karşısında secde eder. Bu celidir. Açık. Diğeri de hafidir. Damarlarınızda, kanınız içerisinde dolanır, fark etmezsiniz buyurur.
Kendiniz bile fark
etmezsiniz. Kendiniz bile fark etmezsiniz. Bazen peygamberimizin rivayetlerinden işaretle kişi bazen gündüzün mümin, sabaha kafir, bazen sabaha mümin, gündüze kafir döner diyor. Yani küfür hızlı hareket eder insan kalbinde. Bunun ölçüleri farklıdır tabii. Yani bugün kafir olarak Kur'an'da zikredilenin karşılığı mıdır? Ama bir yolculuktur. Oraya dikkat etmek lazım. Bazen eşya, bazen mal mülk, bazen başka şey burada destekli olur. Nefis burada kendini kaptırır. Bir diğeri cehalet. Kişi bilmediğinin düşmanı olur. Bazen bir hadis, bir ayet kendi aklına, zihnine, zihin kalıplarına uymadığı zaman ya bu da böyle olur mu deyiverir bir anda, Allah korusun. O da bir üst safhaya götürür, küfre götürür. O yüzden bilinmeyenin öğrenilmesi, nasıl olur bu iş? Bugün elhamdülillah birçok yayın, birçok hoca efendi elinden geldiği kadar her yerde insanları bu anlamda tebliğ bilgilendirmeye çalışıyor. Bunlara kulak kabartmak lazım. İnsanın içerisinde oluşan kötü hislere, işte yanlış itikatlara, anlayışlara, işte fena dediğimiz huylara kendini kapatması gerekiyor. O zaman dini mübine, İslam'a aykırı itikadi, ahlaki, ameli yanlışları terk etmeye başlayınca abi ne giriyor işin içerisine hocam? İman, ilim, irfan, hikmet ve hayırlı duygular bezenmeye başlıyor. Güzel duygular bezenmeye başlıyor. Yani nefis terbiye edilince, teskiye edilince, kalpte safileştirilince, içerisindeki bütün cürufun, bütün cerahatin dışarıya atıldıktan sonra saf, tertemiz, pırıl pırıl, yani nazargahı ilahiye, ilahi tecelliye, yani Allah'a layık bir hal kazanmaya başlayınca hareketlenmeye başlıyor. Bunun için de çokça gayret gerekiyor, çokça Kur'an ve sünnete sarılmak gerekiyor. Bu anlamda tabii bizim örneklerimiz de var. İşte Mevlana ayeti kerimede de fe'elhemeha fucuraha ve takvaha buyurulur. Yani kişinin hem fucuru hem takvası nefsiyle baş başadır. Yani her ikisi de aynı anda Allah korusun galebede çalar. Bu anlamda biraz dikkatli olmak gerekiyor. Bu anlamda gözü açık olmak gerekiyor. Bu malumunuz Şems suresinde vardır. 9-10. Ayetlerde geçer. Kişinin nefsini arındırıp temizlendirilmesi mutlak kurtuluşa ermesine vesiledir.
Evet.
Ve onu günah ve masiyetle kirlettiği zaman da hüsran esastır. O zaman hem fucur fe elhemeha fucuraha, yani ona fucur da takvaha, takva da muhataptır. Yani kişinin nefsini iki ayrı kutupta görmesi gerekiyor. Birisi fucurun içerisinde, diğerisi takvanın içerisinde. Fucur dediğimiz günah. Ve diğeri de takva. Kalbin bu günahlardan uzak durması hali, her ikisi arasındaki bağlamı açması gerekiyor. Ne kadar fucurdan uzaklaşırsa o kadar takvaya yaklaşır. Bunlar ters orantılıdır birbirine. Birisi artarken diğeri azalır. Birisi azalırken diğeri artar. Hatta bu itikatta Eşari ekolünde varsa yok, yoksa vara da gitmiştir. Yani bir insanın kalbinde iman varken küfür asla olmaz. Ama iman yoksa sorusunu sorarlar. Bu da çok tehlikeli bir sorudur. Ondan dolayı Cenab-ı Hakk'ın kalbe yüklemiş olduğu anlam, hadis-i şeriflerde tam metnini hatırlamıyorum ama beni bir yere sığdıramazsınız ama mümin kulumun kalbine sığarım buyuruyor. Mümin kulun kalbi nazargahı ilahidir. Yani oranın Allah-u Teala'nın iltifat ettiği, imanı ve İslam'ı içine yerleştirdiği, muhatap aldığı. Yani akıl değildir, beyin değildir, herhangi başka organ değildir, kalptir. Kalp vücudun temel merkezidir. Bütün maneviyatı vücudun her organına o pompalar.
Evet.
Öyle olduğu için kalbin bu anlamda tertemiz olması gerekiyor, pırıl pırıl olması gerekiyor. Ve nefsi azdıracak olan birçok işten de uzak durmak gerekiyor. Bazen biz nefsi nasıl temizlenir diye anlatıyoruz, şöyle şöyle olmalı, böyle böyle olmalı diye konuşuyoruz. Bunların yolu yordamını, hatta Peygamberimizin ifadesiyle cesedi salah edecek, sulh edecek en önemli organ kalp, bunlardan bahsediyoruz. Ama işte bu nefsin temizlenmesinde faydalı olacak, yani nefsi kaliteye koyacak olan nelerdir, neler yapılabilir? Bunların başında helal gıda geliyor. Yani kişinin her haliyle helale tevessül etmesi gerekiyor. Yalnız helal gıdadan kastımız hemen şöyle anlaşılacaktır. Bu doğrudur ama biz ilave edeceğiz. İşte haram olanlar var. Domuz etidir, içkidir vesaire. Bunlardan uzak durma. Doğru. Hırsızlıktır, bunlardan kazanılanlardır. Kumardır vesaire. Bunlar da doğru. Ama kul hakkı da bunun içinde. Dikkat etmek gerekiyor. Mesela bir maddi helaller, haramlar, bir de manevi helaller, haramlar var. Şimdi maddi olanlar belli. Bir de manevi olanlar var. İşte fakir fukaranın, garip gurebanın, yetimin, yütemanın gözünün değdiği gıdalar. Bunlara bile dikkat etmek lazım. Ehlullah bunları çok fazla yemeyi tavsiye etmiyor. Niçin? Çünkü bir fakir sofrasına o yemeği götüremeyen bir garip, oradaki yemek her neyse, şöyle keşke kalbinden geçirdiğinde, yiyebilseydim geçirdiğinde O gıda o şifa olmuyor. O şifa olmuyor. Zehirleniyor. Maneviyatı da bozuyor.
Göz değmiş
elbette,
yiyecekler.
Aynı elbette. Göz değmiş yiyecekler. Hatta şöyle söyleyeyim. Bugünkü hissiyatsızlığımızın da acizane benim şeyim bu. Kanaatim bu. Hissiyatsızlığımızın, hissiyat kaybımızın da temelinde bence bu yatıyor. Çokça göz değmiş yiyeceklerden besleniyoruz. Bir gidiyoruz restoranlarda. Ben tabii inşaatlarda çalıştığım için biliyorum. Biz bazen yiyecek gıda almak için bakkal market arardık. Eskiden bazı gıdalar dükkanların en diplerinde, en arka köşelerinde, hatta tezgahın altından verilirdi. İnsanların hepsi buna ulaşamıyor diye. Mesela siz boy boy sucuk görmezdiniz. Mesela döner tabloların tezgahlarını görmezdiniz. Lahmacun açan taş fırınları görmezdiniz. İçeride görürdünüz ya da kapısında yazardı küçük bir yazıyla, burada şu vardır diye. Önünde kocaman bir perde. O ateşin başına geçmiş ustanın üzerinden şakır şakır o ta dükkanın en dibinde ateşin başında ter akar. Ama dışarıya konmazdı o tezgah. Şimdi hocam değişti. Şimdi caddede kuruyorlar tezgahı.
Evet.
Oradan hangi gözlerde yiyor, hangi gözler değmiyor.
Tezgahın önünden geçerek içeriye giriyorsunuz.
Tabii ki. Yani bunlar maalesef o hissiyatsızlığa da tesir ediyor zannımca. Bir diğeri istiğfar ve dua. Yani çokça işte ne kadar güzel bir gündeyiz. Oruç tutuyoruz. Sabahleyin sahurdan sonra işimize koşuyoruz, ibadetlerimize, iftarımızı yapıyoruz. İftardan sahura kadar bir zaman. İşte size istiğfar ve dua için en güzel zamanlardan bir tanesi. Bir, Kur'an'ın indirildiği aydayız. İki, belki de Kadir gecesine tesadüf edeceğimiz zamanlar içerisindeyiz. Hı hı. Üç, Cenab-ı Hakk'ın teveccüh ettim dediği vakit, teheccüd vakti, biz seher vakti sahur için kalkıyoruz. Yani her şey tamam. O zaman kula da bir şeyler düşüyor. İki rekat namaz kılın. Açın ellerinizi, dua edin. Kur'an okuyun. Cenab-ı Hak'la buluşmanın, tefekkür etmenin yollarını arayın. Eyvallah. İstiğfar ve dua, dua edelim. Levla ya'ba'u bikum rabbi levla dua'ukum buyuruluyor. Şayet dualarınız da olmasa Rabbiniz sizi ne yapsın diyor Cenab-ı Hak.
Evet.
Demek ki hocam bize kapılar açık. Yine Kur'an-ı Kerim okumak, ahkamına tabi olmak, ibadetleri huşu içerisinde eda etmeye çalışmak. Bunlar hep nefsi kalite olarak besleyecek olan, takvaya yaklaştıracak olan şeylerdir. En önemlilerinden biri, malumunuz işte bir deprem mevsimindeyiz, öyle söyleyelim. İnfak, oradaki kardeşlerimize bu infaktan haberdar etme, bu infak onlara gönderme. Biraz önce söyledik, gecelerin ihyası. Hı hı. En önemli olanlardan bir tanesi zikrullah ve murakabe. Cenab-ı Hakk'ın bizi takip ettiğinin farkında olarak, bir de dilimizde zikir, kalbimizde zikirle. En önemlilerinden bir tanesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbetle salavat-ı şerife. Hı hı. Dilimizden düşürmeyelim hocam. Boş kaldıkça rahmetullahi aleyh Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi öyle derdi. Müminin enstrümanı elinde olacak. Hocaysa kitabı, talebe ise kalemi defteri, ustaysa keseri çekici. Bunları bıraktıysa tesbihi elinde olacak derdi.
Eyvallah.
Ya çok hoşuma giderdi o benim. Yani zikrullah devam olacak. Yani salavat-ı şerife Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mukabelede bulunurum dediği bir müjdedir. Ne kadar Allahümme salli ala seyyidina Muhammed dersek o kadar bize karşılık vereceğini söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Artırmak. Bir diğeri tefekkür-i mevtte bulunmak. Hayat fani. Bitecek bir şekilde, hepimiz son bulacağız. Her ne kadar nefs bu fenalığı istemese de, faniliği istemese de, ölüm gerçek. Ve hocam şöyle bir şey, hakikatte gayb olup, aslında ölüm gaybi bir şeydir. Evet. Gayb aleminin bir işidir. Ama zahirini gördüğümüz bir ameldir. Hepimizin gözünün önünde bir gayb hareketi tecelli ediyor. Hı hı. Bir gayb olayı gerçekleşiyor ve zahiren biz bunu görüyoruz. Bir diğer mesele, kûnû mâ sâdıkîn buyuruluyor. Elmer'u mâ men ahabbe buyuruluyor hadislerde. Sadıklarla ve salih kimselerle beraber olmaya çalışmak. Ve son olarak da güzel ahlak sahibi olmak için her şartı, her sohbeti, her imkanı, her okuyuşu, her dersi değerlendirmeye çalışmak lazım hocam. Bunlar nefsin artık terbiyesinde ciddi bir katkı sağlar ve insanların bir hayat kalitesini de getirir.
Evet.
Neticede sadece nefsin tezkiyesi kişinin manevi hazırlığı değildir. Şunu söyleyelim. Ahiretini düşünen, cennet ve cehennem, yani beynel hafe ve raca ile yaşayan kimsenin dünya hayatının kötü olması düşünülmez. Çünkü evet, o bir kanaat halindedir. Dünyadaki kazanç çok fazla onu ilgilendirmez. Burada kazandığı rıza halindedir, kendine yeter. Ya Rabbi senden razıyım dedikten sonra aldığı 1 lirayla 1 milyon arasında hiçbir fark yoktur. Kanaat fakirin zenginliğidir. Hı hı. Ve müminin zenginliğidir aslında. Ona bakarsanız zengin zengin olduğu halde kanaat etmeyince yine fakirdir. Burada kanaat en büyük zenginlik. Hatta Muhammed Emin Saraç hocamızı analım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Emin Saraç Hoca Efendimizle biz bir buluşmamız olmuştu. Bir arkadaşımız yeni evlenmişti. Ona hanımını sordu. Nasıldır diye. İşte efendim iyidir, hoştur bir şeyler söyledi. Emin Hocam döndü. Kanaat sahibi mi diye sordu. Efendim inşallah dedi. Yüzündeki gülücüğü görmeliydiniz hocam. Tebessümü görmeliydiniz. Döndü dedi ki oh oh oh evladım desene. Dünyada da cennet, ahirette de cennet yaşayacaksın. Neden? Çünkü kanaat gerçekten insana dünyayı da cennet kılıyor. Ahireti de cennet kılıyor. İşte nefis bu kanaati yakalamaya başladıktan sonra biiznillah başka şeye tevessül etmez. Ve insanın mutlu mesut yaşamasının karşılığıdır aslında. Bozan o ihtiras, hırs, hı hı, hasetlik, insanların elindekine ilahi taksime razı olmama diyor üstadımız Osman Efendimiz. Hasedi anlatırken ilahi taksime razı olmamaktır diyor. Bu çok güzel, çok sevdiğim bir tariftir benim. Yani Cenab-ı Hak size ne verdiyse ona razı olacaksınız. Onunla yaşamaya çalışacaksınız. Hayatınızı idame ettirmeye çalışacaksınız. Ve bu anlamda da gayretlerde bulunacaksınız. İşte biz Siyer dersinde okumuştuk. Mute Harbi'nde 3 sahabimiz vardı. Peygamber Efendimizin gitmeden önce şehadetini müjdelediği. İşte nefsin ne tür bir düşman olduğunu aslında burada daha açık ve net görüyoruz. Mute Harbi'nde Efendimiz Zeyd bin Harise'nin, Cafer-i Tayyar'ın, hı hı, ve Abdullah bin Revaha'nın şehadetini haber vermişti.
Evet.
Başta Yahudiler olmak üzere münafıklar hemen bu 3 sahabinin yanına geldiler. Dediler ki eğer o peygamberse, Yahudiler özellikle, eğer o peygamberse yalan söylemez. Hı hı. Mutlak doğruyu söylüyordur. Siz öleceksiniz. Üçünün de cevabı defolun başımızdan olmuştu. Niçin? Bizim zaten derdimiz şehadet.
Eyvallah. Biz aradığımız bu zaten.
Aradığımız bu. Yani sen bizi aradığımızla mı tehdit ediyorsun? Deyip kovalamışlardı onlar. Ve hakikat öyle de cereyan etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle bir televizyon ekranından seyredip anlatır gibi anlatmıştı o harbi. Zeyd bin Harise'nin şehadeti esnasında Efendimiz buyuruyor ki şeytan hemen yanına geldi. Neyi önüne getiriyor? Hayatı, yani yaşamayı. Biraz önce nefis fani, hı-hı, olmak istemez demiştik. Fena bulmak istemez demiştik. Faniliğe isyan eder. Hayatı, yani yaşamayı ve dünyanın sevimliliğini hemen önüne getiriyor. Ve ölümü sevimsiz ve çirkin gösterdi diyor Peygamberimiz. Ardından işte bu an diyor Peygamberimiz, müminlerin kalplerinde imanlarını sağlamlaştıracağı zamandır. Çünkü her birimizin böyle bir hali olmadıysa da olacaktır. Yani öyle bir raddeye gelir ki insan bazen imanla küfür çizgisinde kalır. İşte o çizgiyi Allah korusun küfre çevirirse kaybeder.
Eyvallah.
İşte Hazreti Zeyd'e geliyor, bunu söylüyor. O diyor ki ben, sen bana dünyayı sevdirmek istiyorsun. Şeytana da aynısını söylüyor. Sen bana dünyayı sevdirmek istiyorsun. Ben hakikatte şehadete razıyım deyip şehit oluyor. Yine Hazreti Cafer'e aynı şekilde geliyor şeytan. Ona da hayatı ve dünyayı sevimli göstermeye çalışıyor. Çünkü dünyanın cazibesi var, cezb hali var. Ölümü de çirkin ve sevinsiz göstermeye çalışıyor. O da aynı şeyi söylüyor. Şimdi imanın sağlamlaştırılma zamanıdır.
Evet.
Diyor ve şehadete eriyor. Burada Abdullah bin Revaha bizim için önemli bir örnek. Çünkü Peygamberimiz Abdullah sancağı aldıktan sonra diyor bir müddet susuyor. Sahabe efendilerimiz diyorlar ki acaba başka bir şey mi oldu? Onun imanına mı bir sıkıntı geldi diye bir tereddütte bulundu. Acaba bir şey mi oldu diye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o tereddüt etti diyor. Tereddüt ne? Abdullah bin Revaha şeytan kendisine geldiğinde nefis de öne geçiyor ve Abdullah bin Revaha kendi kendine konuşmaya başlıyor. Diyor ki ey nefsim, ben seni kendime boyun eğdireceğim diye yemin ettim. İşte mümin duruşu bu olmalı. Bakın Abdullah bin Revaha aşere-i mübeşşereden, cennetle müjdelenmiş olan insanlardan birisi ve onu da nefis son anda bırakmıyor. Şeytan son anda bırakmıyor. Yani son nefes, son nefes, ahir nefes çok önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. Diyor ki sen buna ya kendiliğinden razı olursun ya da sana bunu zorla kabul ettiririm. Görüyorum ki sen cennetten hoşlanmıyorsun. Beden kırbası içinde bir damla su durumunda olmaktan başka nesin diyor. Yani nefsini küçümsüyor.
Evet.
Şimdi öldürülmezsen ölmeyecek misin? Yani Allah için ölmediğinde, hadi hayatta kaldın diyelim. Sen ölmeyecek misin? Neticede ölüm sana gelmeyecek mi? Kullu nefs zaikatul mevt buyuruyor, değil mi? Her nefs ölümü tadacak. Eğer o iki kişinin yaptığını yapar da şehitliği tercih edersen doğru iş yapmış olursun. Gecikirsen fena olursun, bedbaht olursun diye mücadelede bulunuyor. Sonra parmağı yaralıyor. Sen bir parmaksın deyip koparıp onu atıyor. Ardından dünyalık önüne geliyor. Hanımları var, malı mülkü var. Hanımları diyor, boşadım diyor. Dünya malı hibe ettim diyor. Köleleri var, azat ettim diyor. Yani kendisine engel olacak dünyalık ne sevda varsa
kalpten çıkartıyor.
Kalpten çıkartıyor. Teker teker teker atıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ifadeyi Abdullah cesaretini topladı diye izah ediyor.
Hmm.
Yani orada bu halleri Peygamberimiz görüyor ama bu şekliyle ifade etmiyor. Diyor ki elinde sancak olduğu halde düşmanla savaştı ve şehadete erdi. Ancak itirazlı olarak cennete girdi buyuruyor. Bakın buna rağmen, bu muhasebeye rağmen Efendimiz itirazdan bahsediyor. Nedir diye sorduklarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki kendisi yaralandığı zaman düşmanla çarpışmaktan çekindi. Sonra nefsini kınadı, cesaretini topladı, şehit oldu. Cennete girdi. Onlar bana cennette altın tahtlar üzerinde arz olundular, gösterildiler. Abdullah'ın tahtının arkadaşlarınkinden daha aşağıda ve eğri olduğunu gördüm.
Kısacık bir tereddüt.
Evet, kısacık bir tereddüt.
Evet.
Ve bakın nasıl bir mükafat karşılığı var. Diyor ki Abdullah çarpışmaya girerken bazı tereddütler geçirdi. Sorular ve cevaplar geçirdi. Sonra bunlara cevap bulduktan sonra çarpışmaya girdi ve şehit oldu buyuruyor. Demek ki hocam bizim nefis ve şeytanla ölünceye kadar mücadelemiz var.
Evet.
Gözlerimiz açık kaldıkça, kalbimiz çalıştıkça, nefes aldıkça bırakmayacaklar peşimizi. O halde daima uyanık olmak lazım. Daima bir mücahede halinde olmak lazım. Hakiki cihat nefisle cihattır. Bu cihadı kaçırmamak lazım. Ama her şeyden ötesi Rabbimizin muhafazasına sığınmadan biz bu işin altından kalkamayız. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayıp Cenab-ı Hakk'a varıncaya kadar, vuslata erinceye kadar da mücadeleyi bırakmamak lazım.
Eyvallah. Bugünlerde Ramazan-ı Şerif ayı içerisindeyiz.
Evet.
Bu cihadın böyle en yoğun olduğu.
Evet, kesinlikle.
Ve işte geçtiğimiz programlarda konuştuk. Diğer 11 aya da yansıtacağımız cihadın, işte nefs tezkiyesinin, kalp tasfiyesinin diğer 11 ayda da devam etmesi için burada bir hazırlık aşamasındayız
evet,
bu ayda.
Evet,
onu bilerek de hareket etmek lazım. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık. Yarın yine inşallah aynı saatte kıymetli hocamla birlikte olacağız. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Ramazan günlüğü programındaydık. Bugün Allah'a layık olacak bir kalbin nasıl olması gerektiğini ve nefisle cihadın nasıl olması gerektiğini konuşmaya, anlatmaya gayret ettik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun efendim.
Ramazan günlüğü. Sami Zorlu ve Erhan Turan'la Ramazan günlüğü programını dinlediniz.